Ayrım 39.
Muhalefetin ülke düzeyinde hızla yaygınlaşması ve basındaki tavır nedeniyle İsmet Paşa'nın önerisi ve parasal desteğiyle Ali Naci Karacan İnkılap adlı bir gazete çıkardı. Bu gazete hırçın bir biçimde serbest fırkaya ve liderlerine çatıyordu. Böylece bir yanda serbest fırkayı savunan Yarın ve Son Posta, diğer yanda iktidarın alemdarlığını yapan Cumhuriyet ve İnkılap hırçın bir mücadeleye giriştiler. Halkın fırkaya karşı gösterdiği büyük ilgi Fethi Bey ve arkadaşlarının İzmir gezisinde tüm açıklığı ile ortaya çıktı. Fethi Bey ve fırka yöneticileri 4 Eylül 1930 sabahı Konya vapuru ile İzmir'e geldi. O günü Ahmet Ağaoğlu anılarında şöyle anlatmaktadır. Uzaktan şehir gözükmeye başladı. Dürbünlerle baktık. Bütün halk sahile dolmuştu. Doğrusu ikimiz de söylemeksizin endişeye düştük. Vapur yaklaşıyor, şehir tarafından yüzlerce kayık ayrılarak vapura doğru geliyor. Hayır mı şer mi? Biz kafalarımızda bu suallerle meşgulken bize doğru gelen kayık kafilesinden muazzam bir hurra, bir yaşasın Gazi, yaşasın Fethi Bey nidaları yükseldi. Cumhuriyet gazetesinde ise aynı gün şöyle yansıtılıyordu. Sandalla gelip vapura atlayanlar Fethi Bey'e sarılıyorlardı. Birçokları ağlıyor. Rıhtımda üzerinde vuku bulan tahaccümle Fethi Bey'in ceketi yırtıldı. Bu esnada denize düşenler, ezilenler ve çiğnenenler oldu. Davullar, zurnalar çalınıyordu. Yarın gazetesi ise birinci sayfanın üst kısmına Fethi Bey'in konuşurken kürsü üstünde kara kalem bir resmini koymuştu. Kürsünün çevresinde halk var ve bir döviz öne çıkarılmış. Vergi çok, buhran var yazıyor. Karşılama ise şöyle anlatılıyordu. Yaşa var ol sesleri, uzun zaman kısılan hançereleri yırtıyor gibiydi. Kordon boyu ve damlara kadar evler, dükkanlar insanla dolmuştu. Çevreden davul zurna ile gelenler 10.000 kişiyi aşmıştı. Halk Konya vapurunda Fethi'yi oğluna hasret çeken anaların hasretiyle kucakladı. Otomobilin önüne yatanların, ağlayanların haddi hesabı yoktu. Fethi Bey ve arkadaşları güçlükle otele gelebildiler. Halk saatlerce otelin önünde bekledi. Fethi Bey nihayet balkona çıkmaya, konuşmaya mecbur kaldı. Bu coşkulu karşılama, iktidarın Fethi Bey'in mitingini engelleme isteklerini daha da güçlendirdi. Fethi Bey Gazi'ye durumu telgrafla bildirdi. Gazi kendisine şu yanıtı verdi. Anlıyorum ki sana nutkunu söyletmek istemiyorlar. Fakat sen mutlaka nutkunu söyleyeceksin ve tesadüf edeceğin herhangi bir engeli bana bildireceksin. Ertesi gün olaylar sabahın erken saatlerinde başladı. İzmir Palas'ın önü Fethi Bey'i görmeye gelen büyük bir kalabalıkla doluydu. Denizli Milletvekili Haydar Rüştü Bey'in Anadolu isimli gazetesinde serbest fırka aleyhine yazdığı bir yazı bardağa taşıran damla oldu. Halk, Cumhuriyet Halk Fırkası binasının ve Anadolu gazetesinin matbaasının önünde karşı gösteride bulunmaya başladı. Polis olaya müdahale etti. Açtıkları ateş sonucu 12 yaşındaki bir çocuk öldü, 15 kişi yaralandı. Olayları Fethi Bey anılarında şöyle anlatmaktadır. İzmir, zannediyorum ki o güne kadar görmediği kalabalıkla sakin ve sevinçle bu seslenişi dinleme hasreti içerisindeydi. Nitekim böyle başladı. Fakat halkın üzerine mihrak-ı meçhul denilen hazırlıklı kişilerle açılan ateş sonucu genç bir mektepli öldü. Ölen çocuğun naaşını babası Fethi Bey'e getirerek kurtar bizi demiştir. Böylece yoksulluk ve zulmün doruğa yükselttiği bir toplu gösteri ortaya çıkmıştır. Bu arada olayın geçtiği 5 Eylül 1930'u izleyen günlerde İzmir ve yöresinde işçilerin yasaklamaların var olmasına karşın grevlere gittiği de görülmüştür. Fethi Bey'in İzmir konuşmasında öne çıkan birkaç nokta partinin doğrultusunu göstermesi bakımından ilginçtir. Fırkamız ne mürtecidir ne de fırka fikrini şahsi menfaat addeden bir teşekküldür. Biz inhisarlardan halkın zararına olarak ceplerini doldurmak isteyenlerin gayrimeşru hareketlerine karşı mücadele edeceğiz. Avrupa'nın bugünkü inkişafı sermaye ile sayın emeğin serbest ve müstakil faaliyetinden mütevellit bir hadisedir. Liberalizm devlete ait vazifeleri devlete, millet efradına ait olan vazifeleri de şahsi teşebbüslere terk eder. bu teşebbüslerin inkişafına engel olacak müdahalelere asla tevessül etmeyen bir meslektir. Halkın tahammülünü aşan vergilerin hafifletilmesi prensiplerimizdendir. Köylü ve esnafın %40 hatta %50 ile para tedarik etmeye çalıştığını görüyoruz. Bu kadar ağır faiz altında halkın sıkılmamasına imkan tasavvur olunabilir mi? Harici istikraz akdi bir takım şartlara tabidir. Esasen bu şartlar tahakkuk ederse harici istikraz yapmaya lüzum kalmadan başka yollardan memlekete para gelebilir. Başka yerlerde pek ucuz faizlerle iktifa eden sermaye memleketimize niçin gelmiyor? Bunun sebebini ben de öğrenmek isterdim. İzmir olayları serbest fırkaya karşı Cumhuriyet Halk Fırkası liderlerinin özellikle Gazi'nin kuşkuya düşmesinin başlangıcı sayılabilir. CHF'nin içine sindiremediği nokta Gazi'nin partinin kurucusu ve önderi olduğu halde serbest fırka tarafından adeta tarafsız bir lider gibi kabul edilmesiydi. Nitekim İzmir olaylarının sonrasına rastlayan 9 Eylül 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Yunus Nadi'nin Gazi'ye hitaben bir açık mektubu yayınlandı. Bu mektupta İzmir olayları sırasında Cumhuriyet Halk Fırkası binalarına ve bazı yöneticilerine yapılan hücumlara değinilerek Gazi'nin kesin tutumunun bilinmesindeki yarardan söz ediliyordu. Gazi'nin bu mektuba yazdığı cevap ise aynı gazetenin 10 Eylül tarihli sayısında çıktı. Gazi mektubunda şu noktanın altını özellikle çizmekteydi. Gerçeği bir kere daha ifade ve tasrih edeyim. Ben Cumhuriyet Halk Fırkası'nın umumi reisiyim. Cumhuriyet Halk Fırkası Anadolu'ya ilk ayak bastığım andan itibaren teşekkül edip benimle birlikte Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden doğmuştur. Bu teşekküle tarihen bağlıyım. Bu bağı çözmem için hiçbir sebep ve lüzum yoktur ve olamaz. Böylece Gazi Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan yana ağırlığını koyuyordu. Partinin kapanmasına yol açan son olay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Fethi Bey'in belediye seçimlerinde yapılan yolsuzluklara ilişkin önergesinin tartışılması sırasında ortaya çıkmıştır. Bu tartışmalar sırasında Fethi Bey, Cumhuriyet Halk Fırkası milletvekilleri tarafından rejim düşmanlığı ile suçlandı. Bunun üzerine Gazi partiler üstü konumuyla bir milli blok kurulmasına ilişkin önerinin artık gerçekleşemeyeceğini Fethi Bey'e söyledi. Bu her şeyin sonu demekti. Bu kesin tavır karşısında Fethi Bey partiyi kapatmaları gerektiğini arkadaşlarına söyledi. Kapatma ile ilgili bildiri Fethi Bey'in anılarında şöyle anlatılmaktadır. Tebellür eden son vaziyete göre fırkamız Büyük Gazi Hazretlerine karşı siyasal sahnede mücadele edecek bir hale getirilmiştir. Fırkamız doğrudan doğruya Gazi Hazretlerinin teşvik, ısrar ve tasvipleriyle vücuda gelmiş ve büyük reisimizin her iki fırkaya karşı eşit yardım muamelesine mazhar olacağı teminatını almıştı. Esasen başka türlü siyasal bir teşekküle vücut vermek sorumluluğunu almayı hiçbir zaman hatırımıza getirmedik. Halbuki emrivaki şekilde gerçekleşen son oluşum karşısında bizce başarılması imkansız olan bu teşebbüse devam etmek beyhude olacağından fırkamızın fesine ve durumun tüm teşkilata ve dahiliye vekaletine bildirilmesine karar verilmiştir. Gene Fethi Bey'in anılarına göre kendisiyle Nuri Conker Bey bu bildiriyi hemen Çankaya'ya götürmüşlerdir. O sırada Gazi'nin yanında İsmet Paşa da bulunmaktaymış. İsmet Paşa bildirideki Gazi'nin ısrar, teşvik ve tasvipleriyle ve yardım kelimelerine karşı çıkmış. Ama Gazi bunlardan yalnız ısrar ve yardım sözcüklerini çıkarmıştır. Böylece güdümlü muhalefet girişimi hüsranla sona ermiş ve Türkiye çok partili yaşama 15 yıl sonra bu kez dış dinamiklerin de etkisiyle geçmek üzere yoğun bir tek parti yönetiminin güdümüne girmiştir. Serbest fırka deneyimi şunların öğrenilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Toplumda yaygın rahatsızlık ve bunalım söz konusu olduğu zaman yükselecek toplumsal muhalefeti güdümlü partilerle yönlendirmek, denetlemek mümkün değildir. Muhalefetin var olmadığı toplumlarda demokratik istemler sınıflar arasında bir ortak cephenin kurulmasına da yol açabilmektedir. Tek partinin baskısı altında ezilen yığınlar kendi çıkarlarını tüm baskılara karşın bilmekte ve bunları korumak için bir lider ya da bir örgüt buldukları zaman bir sürede olsa onların arkasında saf tutabilmektedirler. Gerek serbest fırka deneyimi gerekse sonraları ortaya çıkan Demokrat Parti deneyimi bunu göstermiştir. 7. Bir gericilik hareketi, Menemen olayı. Serbest fırkanın kendini feshetmesinden sonra 23 Aralık 1930'da Menemen'de bir Nakşibendi ayaklanması olayı patlak verdi. Nakşibendi tarikatından Laz İsmail Hoca'nın kışkırtmaları sonucu kendini Mehdi ilan eden Derviş Mehmet, serbest fırkanın yarattığı muhalefet ortamından da yararlanarak Manisa çevresinde örgütlenmeye başladı. Müritleri Sütçü Mehmet, Mehmet Emin, Şamdan Mehmet, Nalıncı Hasan, Ramazan ve Küçük Hasan'la birlikte Menemen köylerini dolaşmaya ve din elden gidiyor söylemiyle köylüleri ayaklanmaya çağırdılar. Derviş Mehmet, Müslümanların İstanbul'u sardıklarını, 800 bin kişilik bir orduya sahip olduklarını anlatıyordu. Paşaköy'de silahlanan Derviş Mehmet ve arkadaşları Bozalan köyü yakınlarında bir kulübede 15 gün zikr ile dua ettiler. Daha sonra Kese köyünde toplanan Derviş Mehmet ile yandaşları Menemen'e yürüdüler. Menemen'de sabah namazını cemaatle kılan Derviş Mehmet, Ankara hükümetini devirerek 2. Abdülhamit'in oğlu Selim'i halifeliğe getireceğini bildirdi. Namaz kılan cemaatin de kendisine katılmasıyla önde yeşil bayrak, tekbir sesleriyle hükümet meydanına yürüldü. Konağın önünde Derviş Mehmet bir konuşma yaparak birlikte zikredilmesini istedi. Olayın büyüdüğünü gören jandarma alay kumandanı, bir öğretmen olan yedek subay mülazım Mustafa Fehmi Kubilay'la bir takım eri kalabalığı dağıtmaları için hükümet konağına gönderdi. Burada Kubilay, Derviş Mehmet'ten teslim olmasını istedi. İsyancılar ateş açarak Kubilay'ı yaraladılar. Askerler kaçıştı. Bunun üzerine yalnız kalan Kubilay'ı yakalayan Derviş Mehmet ve arkadaşları Kubilay'ın başını kalabalığın tekbir sesleri arasında testere ile kestiler. Kesik başı yeşil bayrağın mızrağına bağlayıp Menemen'i dolaşmaya başladılar. Kubilay'ın kanını da içen Derviş Mehmet, "Kalkın ahali, Müslümanlığı kurtaralım!" diye bağırıyordu. Alay kumandanı olayın bu boyuta erişmesinden sonra daha güçlü bir birliği gönderdi. Yeni birliğin kumandanı tereddütsüz ateş açtırınca Derviş Mehmet öldü. Sonra da ayaklanma bastırıldı. Olayı haber alan bakanlar kurulu hemen toplanarak Menemen, Manisa ve Balıkesir'de sıkı yönetim ilan etti. Bu arada serbest fırkayı tutan Son Posta ve Yarın gazetelerinin olayla ilişkisi araştırıldı. Kor General Mustafa Muğlalı başkanlığında kurulan mahkemenin yaptığı soruşturma ve yargılamalar sonucunda Laz İsmail'in İstanbul'daki Nakşibendi şeyhleri ile ilişkisi ortaya çıktı. Şeyh Hoca Esat, Şeyh Halit, Hoca Saffet ve Hoca Esat'ın oğlu Mehmet Ali'nin ayaklanmanın hazırlanmasında rol oynadıkları anlaşıldı. Duruşmalarda yüzlerce sanık yargılandı. Kutbül Aktap diye anılan Hoca Esat cezaevinde öldü. Başlarında Hoca Saffet, Şeyh Halit, Mehmet Ali ve Laz İsmail olmak üzere 28 kişi idam edildi. Başbakan İsmet Paşa 1 Ocak 1931'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada olayı şöyle anlattı. Bu olay yüzyıllardır dini politikaya alet eden tüm hareketlerin bir yinelenmesidir. Bu zavallılar laikliğe karşı gelerek şeriat istemektedirler. Gerçekte ise çıkarlarını kaybetmişlerdir, onu istiyorlar. Cumhuriyetin ilk 7 yılı bir anlamda toplumsal ve kültürel deprem dönemidir. Toplumun yüzyılların içerisinden süzüp getirdiği bazı değerler, geleneklerle ters oranlı kararlar alındı. Bunların önde gelenlerini şöyle sıralayabiliriz. Halifeliğin kaldırılması, bazı dinsel kurumların kapatılması, tarikat, tekke, türbeler gibi, şapka giyilmesi ve bunun yasalaştırılması, Latin harflerinin kabulü. Bunlar başta olmak üzere alınan kararlar bir toplumsal muhalefetin çekirdeğini oluşturmuştu. Bu muhalefetten yararlananlar ise çıkarları önemli ölçüde zedelenen yüksek İslam'dı. Bu kesim halk İslam'ı yanına çekmek ve ayaklandırmak için her fırsattan yararlanmıştır. Bu dönüşümcü kararların yarattığı etkiler demokratikleşmeyi de yaralamıştır. 7. Tek ulus, tek parti, tek şef dönemi. 1. Ekonomik ve toplumsal yapının görünümü. Bağımsızlık Savaşı sonunda Anadolu tam anlamıyla bir ekonomik ve toplumsal çöküntü halindeydi. Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya ve Bağımsızlık Savaşlarını yapan toplum yorgundu. İstanbul'daki bir avuç tüccarın dışında sermaye birikimine sahip kimseyi bulmak mümkün değildi. Sanayi yok denecek düzeydeydi. küçük ve orta boyuttaki toprak sahipleri fakr-ı zaruret içindelerdi. Lozan Anlaşması uyarınca, Batı Anadolu ve Trakya'daki zanaatkar iş gücünün önemli bölümünü oluşturan Rum nüfusun mübadele ile Yunanistan'a gönderilmesi ekonomide ciddi sorunlar yaratmıştı. Milli mücadelenin hemen sonrasında 1923 başında toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde bir dizi önemli karar alındı. Kongreye tüccarlar, işçiler ve çiftçiler ayrı gruplar halinde katıldılar ve kendi doğrultularında raporlar sunup konuşmalar yaptılar. Bu kongre, yönetici, asker ve siyasi kadroların büyük toprak sahipleri, tüccarlar ve birkaç sanayici ile ilişki kurmalarını sağladı. Bu kongre sonunda bir iktisadi milli misak bildirgesi yayınlanmıştır. Bildirgenin sonraki yıllardaki ekonomi politikasını etkileyecek tek maddesi şöyleydi: Türk, dinine, milliyetine, toprağına düşman olmayan milletlere daima dosttur. Ecnebi sermayesine aleyhtar değildir. Ancak kendi yurdunda, kendi lisanına ve kanununa uymayan müesseselerle münasebette bulunmaz. Her türlü münasebette fazla mutavassıt istemez. Bu ilke özellikle Batı ülkeleriyle ticari ilişkiyi tek ellerine alan Rum, Ermeni ve Yahudi gibi azınlıkları olan tepkiyi de yansıtmaktadır. İzmir İktisat Kongresi'nde işçi grubunun dışındakiler liberal ekonominin serbestli ilkeleri ağırlık kazanmıştır. Lozan Anlaşması'nda yer alan savaş öncesi 1914 gümrük resimlerinin 1929 yılı 31 aralığına kadar sabit kalmasına yönelik hükmü de liberal politikaların bir başka nedeniydi. 1923-1930 arasında hükümet ekonomiye pek karışmadı. Ne var ki bu tutum olumlu sonuçlar da vermedi. Bu dönemde şeker şirketi kuruldu. İş Bankası etkin bir banka olarak mali sektörün içinde yer aldı. 1927'de bir Belçikalı uzmanın başkanlığında nüfus, tarım ve sanayi genel sayımları yapıldı. Gene aynı yıl Sanayi Teşvik Yasası çıkarıldı. Bu yasa 1913 Sanayi Teşvik Yasası'ndan daha ileri hükümleri gündeme getiriyordu. Bunların yanı sıra devlet, Ankara-Kayseri-Sivas demiryolunun yapımını da bu dönemde gerçekleştirdi. Nitekim Serbest Fırka Genel Başkanı Fethi Bey'in İzmir konuşmasına İsmet Paşa ilk trenin Sivas'a vardığı gün yanıt vermiştir. Böylece Fethi Bey'in savunduğu serbestli yaklaşımına karşı devletçi tutumun bir başarısı sergilenmiş olmaktaydı. Bu dönemde 1923-1930 ekonomide önemli başarı elde edildiği söylenemez. İstanbul'da kendilerine milli tüccar yaftasını yakıştıran dış ticaretle uğraşanlar, büyük toprak sahiplerinin dışında kalan emekçi yığınları yani işçi, memur, esnaf ve küçük üreticiler, geçimlik tarım işletmelerinde yaşamlarını sürdürmeye çalışanlar büyük bir yoksulluk içerisindeydiler. Bir yanda batı özentili bir yaşam sürdürenler, diğer yanda belini doğrultamayan yığınlar. Bu çarpıcı ikilemi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanındaki Cumhuriyet Balosu bölümü çok güzel anlatmaktadır. Yakup Kadri, Ankara Palas'taki baloya katılan fraklı, smokinli erkekler, tuvaletli mücevherlerle donanmış kadınları, otelin kapısı dışında hayretle izleyen kasketli, yamalı pantolonlu, çarıklı yığınları çarpıcı bir biçimde betimlemektedir. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gerçekleştirilen üst yapı devrimleri bir yerde çok küçük bir azınlığı içerse de gene de Tanzimat'ta olduğu gibi tüketimi kamçılamaktaydı. İthal edilen lüks tüketim malları piyasayı işgal etmişti. Sinema yıldızlarına öykünme, orta sınıfın daha üst gelir gruplarını taklit etme çabası Osmanlı dönemini anımsatan nitelikleriyle sürüp gitmekteydi. Gerçi o dönemde enflasyon yıllık %4 dolaylarındaydı ama işin gelir yanı aynı hızda artmıyordu. 21 Ekim 1928'de Milliyet'te İstanbul liman işçileriyle ilgili şu haber yer almaktaydı: Hangi işi yaparsak yapalım şirket yeni alınmış işçilere ayda 25 lira ödüyor. Ancak ilk aydan sonra bu ücret 30 Türk lirasına yükseliyor. Zam için bundan sonra yıllarca beklemek lazım. Aramızda şirkette 10-15 sene çalışan arkadaşlar var. Bunlar en fazla 40-50 lira alıyorlar. Onlar da topu topu 4-5 kişidir. Ortalama 50 lira gelirle o zamanlar ne yapılabilirdi? Bunu şöyle somutlaştırabiliriz. Bu gelirin 5 Türk lirası kazanç vergisine gitmektedir. Emeklilik ve bunun gibi sosyal kesintiler de ayda yaklaşık 2,5-3 lirayı bulmaktadır. Orta halli bir semtte koşulları iyi olmayan bir evin kirası 10 liradır. Maaşın geriye kalan bölümü ise günde 108 kuruştur. Bu 108 kuruşun içerisinde gıda, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür harcamaları da bulunmaktadır. Dönemin ekonomik koşullarını Ekim 1929 tarihli Resimli Ay dergisinde "Bu oyun bitsin" başlıklı yazısında Sabiha Zekeriya Sertel şöyle anlatmaktadır. Günler, aylar, seneler geçer. Medreselerden kaçan yersizler, yurtsuzlar, siyasi cereyanların tufan gibi akışında bir katre gibi erirler. Kasırgalar kopar, hilafetler, istibdatlar devrilir, yıkılır. Zafer ve istiklal gelir. Demokrasi ve inkılap eski selleri götürür. Fakat selin götüremediği, hala köprü üstlerinde yırtık paçavralar içinde nöbet bekleyenler, "Amca, 10 paracık" diye bağırırlar. Paçavralar içinde devir, devir nöbet bekleyen çocuk hala oradadır. Hala karnı açtır. Küfesi sırtında akşama kadar kaldırımlarda taban patlatan çocuk köprü altında yatar. Serbest fırkanın getirdiği nispi özgürlük ortamında bu yazılar yazılabildi. Sonra kimse söz etmedi yoksulluktan, umarsızlıktan. Büyük üst yapı dönüşümlerinin yapıldığı günlerde asıl sağlanması gereken toplumsal refah olduğu unutuldu. Bu da dönüşümlerin köksüz kalması demekti. Çünkü refah getirileri yoktu. 2. Devrim ideolojisini arıyor. 1. Kadro dergisi. 1929 dünya ekonomi bunalımı tüm dünyayı sarstığı gibi Türkiye'yi de sarstı. Kapitalist ekonomi ve onun değer yargıları Wall Street'te bir günde çökmüştü. Liberal ekonomiye ait tüm değerler, iyimser yaklaşımlar anlamsız kalmışlardı. O günlerin deyimiyle iktisadi buhran Türkiye'deki serbestli yanlılarını çaresiz bırakmıştı. Buhrandan etkilenmeyen komünist Rusya ile faşist İtalya Türkiye'ye çok yakındı. Bu ülkelerin deneyimlerinden etkilenenler de vardı. İşte bu dönemde faşizm ve komünizm dışında bir yol arama çabaları gündeme geldi. Kadro dergisi böyle bir arayışın ürünüdür. Kadroyu yayınlayanlar şu kişilerdi: Şevket Süreyya Aydemir, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İsmail Hüsrev Tökin, M. Şevki Yazman, Burhan Asaf Belge. Kadronun ilk sayısı 1932'nin Ocak ayında yayınlandı. Bu sayının başında derginin çıkış amacı şöyle açıklanmaktadır: Türkiye bir inkılap içindedir. Bu inkılap durmadı. Bugüne kadar geçirdiğimiz hareketler, şahit olduğumuz muazzam kıyam manzaraları onun yalnız bir safhasıdır. Bir ihtilal geçirdik. İhtilal inkılabın gayesi değil, vasıtasıdır. Bu ihtilal safhasında dursaydık, inkılabımız akim kalırdı. Halbuki o genişliyor, derinleşiyor. O henüz son sözünü söylemiş, son eserini vermiş değildir. İnkılap bir taraf bir nizam, düzen değildir. İnkılabın irade ve menfaati, inkılabı duyan ve yürüten azlık ve şuurlu bir avantgardın, öncü grup, azlık fakat ileri bir kadronun iradesinde temsil olunur. İnkılabın derinleşmesi demek, inkılap ahlak ve disiplininin ileri kadronun dimağından genç neslin, şehir halkının ve köylünün dimağına inmesi ve yerleşmesi demektir.